neyse adımız bile olduğu için.
Yemek.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında yine birlikteyiz. Sizleri de bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Instagram ve Twitter'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir. Değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün programımızda ilk dakikalarında zeytinyağı çeşitlerine yer vereceğiz. Sızma, Riviera, Rafine, Soğuk Sıkım. Zeytinyağı çeşitlerine verilen bu adların ne anlama geldiğini, yemeklere, salatalara, soslara katıldığı zaman o lezzetin nedenini, saklama koşullarını zeytinyağı üreticisi Ersan Atar'a soracağız. Hemen sonrasında İsveç'e bağlanacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, İsveç'te yaşayan Türk vatandaşlarımız her gün başarılarına bir yenisini daha ekliyor. İsveç'te yaşayan muhabir Atilla Altuntaş'a bağlanacağız ve o başarılardan bir yenisini daha aktarmasını isteyeceğiz bizlere. Ve hemen sonrasında Sihirli Sözcükler köşemizde yayınımız sürecek. Dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutluat'a bizlerle birlikte olacak. 50 yaş sonrasında nasıl iletişim kurduğumuzu konuşacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Yalan dünyada.
Devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Zeytinyağı üreticisi Ersan Atar stüdyo konuğumuz. Sayın Atar hoş geldiniz.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Zeytinyağı artık hep kullanmaya başladık. Açıkçası benim çocukluğumda biz bu kadar zeytinyağını tanımıyor muyduk? Neydik? Biz hep ayçiçek yağı kullanırdık. Sonra dediler ki zeytinyağı gerçekten çok faydalı. Ayçiçek yağını bir kenara koyun, zeytinyağı kullanmaya devam edin. Ama bu sefer de zeytinyağının farklı farklı çeşitleri çıktı. Sızması var, Riviera'sı var, rafinesi var. Raflarda görüyoruz ama açıkçası hiç bunların kelime anlamını bilmiyoruz.
Evet.
Bugün size bunları sormak istiyoruz. Hepsini bize ayrı ayrı lütfen anlatın. Hangisini kullanalım? Onun detaylarını sizden öğrenelim.
Tabii ki yani ben özelliklerini anlattığımda tüketicinin bunu hangisini kullanması gerektiğini zaten bir sonuca varacaktır. Şimdi zeytinyağı kullanımının azlığından siz dem vurdunuz az önce. Bunun sebebi çünkü tarım politikaları da uzun zaman zeytinyağını baskılamış ülkede. Bunun farklı sebepleri var. Uluslararası alışveriş, ihracat, ithalat sebepleri var aslına bakarsanız. Yani öyle bir şey söyleyeyim ki bu ülkede zeytinyağı tüketilmemesi için zeytinyağlı yiyemem aman, basmada fistan giyemem aman diye türkü yaktırılmıştır. Yani bunun sebeplerine girmeyi çok fazla girmeye gerek yok. Programımızın kısalığında dikkat edersek onu da göz önünde bulundurursak. Şimdi raflarda dediğiniz gibi gördüğünüzde karşınızda birçok şey var. Natürel sızma zeytinyağı, Riviera zeytinyağı, işte soğuk sıkım üzerinde yazıyor bazılarının. Bazılarının üzerinde rafine yazıyor. Şimdi bunlardan başlayalım. Önce zeytinyağı nedir? Önce bir ondan başlayalım. Zeytinyağı her şeyden önemlisi bir yağ değildir. Zeytinyağı bir meyve suyudur. Dikkat ederseniz her şeyin badem yağı, ayçiçek yağı, bunlar hepsi bu meyvelerin çekirdeğinden üretilir. Sadece zeytinyağı zeytinin dış kısmından üretilir. Zeytinyağı aslında bir meyve suyudur. Her şeyden önce yani sağlıklı olup olmadığını bir buradan başlayarak evet, şey yapalım. Şimdi natürel sızma zeytinyağı deniliyor. Bu biz zeytinyağı üreticilerinin kendi kafasına göre yaptığı bir tanımlama değildir. Gıda tebliğinde 100 gramında %0.8 oleik asitten az olan yağlara ancak natürel sızma zeytinyağı diyebilirsiniz. Örneğin %1 ise, %1.2 ise, %2 ise bunları tanım olarak da zaten natürel sızma zeytinyağı diyemezsiniz. Örneğin bu şeye benzer. Marketinizde tereyağı duruyor ama sanayağının üzerine tereyağı damgası vurmuşsunuz. Etiketi yapıştırmış.
Oleik asit nedir?
Oleik asit yağın içerisindeki asit türüdür. Asit türüdür. Olması gerekir, vardır ve olması gerekir. Makul seviyede olması gerekir yalnız.
O 0.8'den
0.8'den aşağıda olan. Yani 1'in altında. 8 derken %8 diye düşünmesin dinleyicilerimiz.
1'in altında.
Birin altında. Natürel sızma zeytinyağı bu şekildedir. Soğuk sıkım zeytinyağı, soğuk sıkım zaten natürel sızmadır. Ya sadece sıkım yöntemiyle ilgilidir. Onu biraz sonra geleceğim.
Tamam.
Riviera zeytinyağı. Biz zeytinyağı üreticilerinin elbette bunu üreten üretici meslektaşlarımız da bu piyasanın içerisinde önemli bir ihtiyacı karşılıyorlar. Bunu belirterek söyleyeyim. Ama Riviera dediğimiz şudur. Zeytinin dibine zeytinler düşer olgunlaşmadan veya da yağmur yer düşer. Ağacın dibine düşer. O toprağın içerisinde üzerine yağmur yağar. Güneş de yanar. Toprak karışır içerisine. Köylü ne yapacak bunu? Atacak hali yok ya. Veyahut da zeytin üreticisi ne yapacak? Atacak hali yok ya. Bunları toplar. Ayrıca toplar ama. Bunun içerisinde toprak olduğunda, olgunlaşmadan düştüğünde, yani tam zeytin evresini tam tamamlamadan düştüğü için bunların asit değerleri çok yüksektir. %4 gibi.
Bu oleik asidi mi kastediyoruz?
Evet. %4 gibi, 5 gibi asit değerler, tüketilemeyecek kadar asit değeridir. Bunlar işlemden geçirilir fabrikalarda. O yağ %4-5 asit çıkan yağ.
İşlemden geçirilir.
Böylelikle %0.3'e bile düşürülür. Hatta Riviera zeytinyağını insanlar ağızlarında hiç yakmadığı için, yakıcılık oluşturmadığı için daha iyi bilirler.
Evet.
Çok daha iyi bilirler. Ama Riviera zeytinyağı bu şekilde zeytinin dibine düşen kötü meyvenin bir ürünüdür. Peki bunu, aromasını nereden sağlıyor Riviera zeytinyağı? Bunun içerisine %10 kadar, %20 kadar, insaflıysa üretici biraz, natürel sızma zeytinyağı katar. Böylelikle Riviera'nın içerisindeki aroma, sizin kokusunu aldığınız aroma aslında sadece siz %10 yağ tüketiyorsunuz demektir.
Yani, yoğunluğu da değişiyor mu?
Yoğunluğu tabii ki değişiyor. Tabii ki değişiyor. İnsanlar ondan sonrasında bunu yakıcılık oluşmadığı için, olması gereken bir yakıcılık vardır. Onu anlatabilirim,
evet,
zamanımız
lütfen
yeterse. Yakıcılık olmadığı için aman ne güzel yağ derler. Ama başta şunu kabul etmemiz gerekiyor. Yağlar natürel sızma zeytinyağı, rafine zeytinyağı ve üçüncü sıradadır Riviera zeytinyağı.
Rafine Riviera'nın
önündedir. Hatta rafine edilmiş ne güzel işte falan. Hayır, o doğrudan tüketime çok uygun bir yağ değildir. Yani ekmeğinizi banıp yiyebileceğiniz bir yağ değildir. Ne natürel Riviera ne de rafine.
Rafineyi de öğrenelim o zaman.
Rafine %0.2 asit oranına kadar. Dikkat edin, az önce pardon %2 asit oranına kadar.
0.8 demiştik,
evet,
az önce.
Az önce natürel sızmayı %0.8 asit oranı demiştik. Evet. %2 asit oranı, yani bunun 3 katına yakın,
evet,
asit oranıyla olan bir şeydir. Ve mutlaka bir ikinci bir işlemden geçmiştir. Zaten ikinci bir işlem, zeytinyağındaki her bir işlem zeytinin içerisindeki besin değerlerini öldüren bir şeydir. Yani siz besin değerini öldürülmüş bir yağ, azaltılmış bir yağ yersiniz rafine yağda. Riviera'da zaten hiç söylemiyorum. Besin değeri neredeyse sıfıra yakın bir yağ.
Peki rafinenin zeytini de mi yine o yere düşen zeytinlerden?
O da karışım olabilir veya, evet, da kalitesiz bir zeytindir, kusurlu bir zeytindir. Hani iyi üretimi yoktur, ağacı iyi değildir. Bu nedenlerledir. Yani bir zeytinden 3 çeşit yağ üretebilirsiniz. Herhangi bir zeytinden. Natürel sızma üretebilirsiniz, rafine üretebilirsiniz, Riviera üretebilirsin.
İşlemden geçirilip asitlik oranını ayarladığımızda tam sistemi,
evet,
çözdüm.
Ama besin değerini,
değerini
onu düşünmüyorsanız rahatlıkla tüketin diyoruz.
Evet.
Soğuk sıkım denilen şey şudur. Zeytinyağı üretilirken zeytin içindeki çekirdekle birlikte bir hamur haline getirilir. Bunu ister fabrikada yapsın, ister küçük imalathanede yapsın, bir hamur haline gelir. O hamuru 27 dereceye kadar, 28 dereceye kadar ısıttığınızda soğuk sıkım zeytinyağı elde edersiniz. Ama bu durumda şöyle olur. Örneğin 8 kilo zeytinden, 9 kilo zeytinden 1 litre yağ elde edersiniz. Ama örneğin herhangi bir 60, 70, 50 dereceye ulaştırırsanız 5 kilo zeytinden yerine göre, zeytinine göre 5 kilo zeytinden 1 litre yağ elde edersiniz. Bu nedenle soğuk sıkım zeytinyağı iyidir, olması gerekendir aslında. Ama bu konuda ne yazık ki bizim piyasamız çok kandırmak kelimesini kullanmıyorum ama yani o kullanmak istemiyorum ama buna çok açık bir şey. Örneğin bugünkü koşullar açısından düşünecek olursak soğuk sıkım zeytinyağını adam rafına koymuş ve örneğin 20 lira diyebiliyor. Sorun değil, fiyatının hiç önemi yok.
Evet.
Ama 8 kilo zeytinden 1 litre yağ elde ediliyorsa bu durumda zeytinin herhalde 1 liraya falan gelmesi lazım. Bunun ambalajlanması. Yani 1 liraya zeytin satın alınabiliyorsa o zaman 20 liraya da soğuk sıkım zeytinyağı üretilebilir. Bu mümkün olmadığına göre ucuz zeytinyağların ucuzsa eğer biz alın almayın diyemeyiz şeydi. Ucuzsa soğuk sıkım yazıyorsa birazcık ondan mesafeli durun.
Şüphelenmek gerekir. Biz
birazcık mesafeli durun. Üretimi gerçekten çok şey olan bir sıkım türüdür. Şeydir. Onun dışında hani zeytinyağı çeşitlerini anlatırken tabii ki birazcık da faydalarından da mı bahsetmek gerekiyor? Sizin sormak istediğiniz bir şey var mı bilmiyorum ama.
Ama sonuç olarak biz alırken bu tüm anlattıklarınızı bir süzgeçten geçirecek olursak natürel sızma zeytinyağını tercih etmeliyiz.
Etmemiz gerekiyor. Evet, yani şunu söylemek gerekiyor. Belki biraz pahalı ama yarından sonrasında örneğin en basit gripte bir eczaneye gittiğinizde 50 lira ilaç parası vermektense, evet, 100 lira doktor parası vermektense belki mutfağınıza giren ve 3 ayda 4
her besinimizin içinde yer alan,
yemeğimizde olan bir şey. Zeytinyağı çok pahalı bir şey değildir aslında. Şöyle düşünün, bugün büyük şehirlerde yaşayan insanlar çayı 3 lirayı 3,5 liraya içebiliyor.
Evet.
Çayın litresi 45 liraya falan geliyor. Böyle bir dünyada, böyle bir ortamda herhalde fiyat vermek istememiş bir şekilde herhalde makul seviyedeki fiyatlardaki zeytinyağının da çok pahalı olmadığını düşünmemiz gerekiyor.
Peki şunu sorayım. Şimdi zeytinyağını aldık. Hatta belki depolamak istedik. Evet, örneğin evimizde ileriki zamanlarda kullanmak için 3 teneke zeytinyağı aldık. Üzerlerinde tarihleri yazıyor. Diyelim 2021 birinin tarihi ama biz o tarihi geçirdik, 2022'de kullandık. Evet. Herhangi bir sorun olur mu? Zeytinyağının bu son kullanma tarihi etki eder mi? Hangi alanlarda eder?
Etmez. Yani çok çok uzun yıllar değilse etmez. Şöyle söyleyeyim. Zaten sizin dikkat ederseniz zeytinyağı aldığınızda üretim tarihi, yani son tüketim tarihi der. Üretim tarihinden itibaren 2 yıl geçerlidir der.
Evet.
Üretim tarihi de der, dolum tarihidir der. Anlatabiliyor muyum? Yani belki bugün için şey yapacak olursak 2019'un içerisindeyiz. 2018 dolumlu görünüyor ya. Onun üzerinden 2 yıl hesap edeceksiniz. Belki o yağ 2016'da üretildi. Dolum tarihi üzerinden geçerlidir.
Biz asıl o ilk anını bilemeyiz.
Onu bilmiyoruz. Bilmiyor tüketici. Ama 3 yıl, sadece 2 yılın üstünde artık zeytinyağı besin değerlerini kaybetmeye başlar. Hani bu tarihi geçmiş bir peynir gibi bizi aman o gün midemizi yani kötü yapmaz.
Ama
sadece besin değerlerini azaltır. Tabii ki hani bir 10 yılda 15 yıldan bahsetmiyoruz.
Tabii o zaman hani eve alıp böyle 3 kilo 5 kilo 3 bidon ya da teneke doldurmanın da bir anlamı olmaz bu anlamda.
Aslına bakarsanız siz bir bakıma saklama koşullarını sormuş oluyorsunuz.
Evet,
yani
evet.
Zeytinyağını öncelikle şunu söylemek gerekir. Bir, zeytinyağı doğrudan güneşi kesinlikle sevmez. İyi bir zeytinyağını siyah cam şişe içerisinde olsa bile doğrudan güneşi kesinlikle sevmez. Hatta teneke içerisinde veya açık cam şişe içerisinde, açık saydam cam şişe içerisinde bir saatten fazla doğrudan güneşe maruz kalırsa zeytinyağı besin değerini düşürmeye başlar. Bir saatten bahsediyoruz. Onun için bizim tüketiciye hep söylediğimiz şey şudur. Evinizde doğrudan güneş görmeyen bir yerde saklayın zeytinyağını.
Evet. Annelerimiz hep dolapların içine koyar.
İkincisi mutfakta Mutfakta olur genellikle. Her evde kiler bulunmaz.
Evet.
Mutfakta yemek yapılan ocaktan uzak bir kenarda saklayın. Yani zeytinyağı ısıyı sevmez fazla. Ve çok detay bir bilgiymiş gibi gelebilir. Dolapların içerisinde de bazen lavabo giderlerinin alt taraflarındaki dolaplara yakın konulur.
Evet.
Bu doğru değildir. Çünkü oradaki rutubet şeye göre, diğer bölümlere göre, dolabın diğer bölümlerine göre daha fazladır.
Şimdi ben evimi düşünüyorum bu arada. Benimki evet. Sizin tam dediğiniz aslında olmaması evet. gereken yerde. Ocağın altındaki dolapta. Demek ki oradan çıkarman
evet.
gerekiyor.
Yani, evet. Tüketicilerin sorduğu şeylerden birisi şu. Peki buzdolabına koyalım mı? Hayır, buzdolabına evet. koymayın. Çünkü her donup iyi zeytinyağı donar genellikle. Bu kesin doğru değildir. Yani mutlak doğru değildir. Donmayabilir de ayrı mesele. O zeytinyağının üretim tarlasına göre de değişir. Zeytinyağı buzdolabına konmaz. Bunu şey yapmak gerekiyor. Ha, bir başka nokta. Örneğin tenekede, sizin örneğiniz üzerinden gidersek, 3 teneke zeytinyağı aldınız. Ankara'daki veyahut da Türkiye'deki tüketim alışkanlıklarına göre 3 tenekeyi bir kişi 1,5 yılda falan ancak, yani bir ortalama aile 1,5 yılda falan ancak tüketir. 1 yıl diyelim.
Hı hı.
Tenekenin içerisinde eğer ki, tenekenin içerisindeyse zeytinyağınız ve 6 aydan fazla kalacaksa, mümkünse cam şişenin içerisine boşaltmaya çalışsın dinleyicilerimiz. Çünkü tenekedeki o şeyi, zeytinyağının çözücü özelliği çok fazla olduğu için.
Paslanma gibi bir
şey. Yok, hayır, paslanma değil. Paslanma değil. Yani teneke bugünkü koşullar, tenekeler iyi koşullarda üretiliyor. O nedenle mümkünse cam şişeleri ve hatta mümkünse siyah renkli cam.
Siyah renkli. Güneşi doğrudan. Yani
İtalyanlar artık mor renkli cam şişelerde saklamaya başladılar zeytinyağını.
Evet, çok kıymetli bilgiler aktardınız. Yavaş yavaş sizin olan süremizin de sonuna geliyoruz. Son birkaç cümleyle neler söylemek istersiniz?
Son birkaç cümleyle şöyle toparlayabiliriz belki. Yani zeytinyağı hakkında çok fazla yanlış bilgi var. Bunları biz üreticiler ve pazarlayan kişiler mümkün olduğunca internet sitelerimizde, Instagram adreslerimizde bunları anlatmaya çalışıyoruz. Birazcık bunlara kulak verilirse, bunlar sadece ticari kaygılar değil gerçekten.
Evet.
Birazcık bunlara şey yapılırsa hem faydalarını daha iyi özetleyebiliyoruz orada, hem de mantığını, zeytinyağının mantığını anlatmış oluyoruz.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Atar, verdiğiniz bilgiler için. Ben kendi adıma çok bilgilendim. Bundan sonra natürel sızma zeytinyağından başka zeytinyağı kullanmam diyeyim. Size de çok teşekkür ediyoruz. Üretimlerinizde de hayırlı kazançlar dilemiş olalım. Zeytinyağının da bu kadar ülkemizde kıymetli olduğunu biliyor ve hala üretiliyor olduğunu bilmek de gerçekten çok güzel. İnşallah yıllar boyu böyle devam eder.
Ben teşekkür ediyorum. Her şey ağız tadıyla olsun diyorum.
Teşekkür ederim. Sevgili dinleyicilerimiz, zeytinyağı üreticisi Ersan Atar stüdyo konuğumuzdu. Zeytinyağı çeşitlerini konuştu. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz.
Seninle sensiz olmam, oh oh, sensiz olmam, oh oh. Geri verdin günlerime, günler değişti. Duygular, düşünceler birden gelişti. Bir şeyler vardı lakin bilmem değişti. Sensiz olmam, oh oh, sensiz olmam. Sanırım böyle bir tutku sana. istiyorlar ki değmezmiş bir aşka. Dört bir yanım tüm meleklerle dolsa da sensiz olmam.
Devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi İsveç'e bağlanıyoruz. Muhabir Atilla Altuntaş telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Altuntaş, hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Sevgili dinleyicilerimiz, İsveç'te yaşayan Türk vatandaşlarımızın başarılarına ilişkin detayları anlatmasını rica edeceğiz Sayın Altuntaş'tan. İlk olarak bildiğimiz kadarıyla İsveç'in başkenti Stockholm şehrinin Upplands-Bro ilçesinde, eğer doğru okuduysam, yanlışım varsa lütfen düzeltiniz. Esnaflık yapan 57 yaşında Türk asıllı Faruk Yıldız'ın sosyal sorumluluk projelerindeki başarılarından dolayı yılın kahramanı ödülü aldığını biliyoruz. Onunla ilgili detayları sizden öğrenelim.
Evet efendim, doğru. Upplands-Bro'da, Stockholm'un Upplands-Bro ilçesinde, Türkiye'den Konya'nın Kulu ilçesinden 1983 yılında gelip bu ilçeye yerleşen esnaf, bu ilçede küçük esnaflık yapan Faruk Yıldız'ın bugün biraz önce yılın kahramanı ilan edildi ve ödülünü de bu bölgenin en büyük gazetesi MİT Stockholm tarafından takdim edildi. Şimdi Faruk Yıldız burada 36 yıllık esnaflık yapıyor ama esnaflığın yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine de imza atıyor. Nedir bu projeler? Şimdi bu ilçede yaşayan İsveçli ailelerle işçi olmuş. Yani bunların bazı sorunları olduğu zaman Faruk Yıldız'a gelip söylüyorlar. O da elinden geldiği derecede çözüm üretmeye çalışıyor. Özellikle çocuklarının sorunları, okuldaki sorunları ve çocukların okula gitmesindeki başarılarını, okuldaki başarılarını ödüllendirmek için Faruk Yıldız her hafta işte okula düzenli giden, okulda başarılı imza atmış 8 tane çocuğa burada yemek ikram ediyor. Tabii bu da bölge halkının hoşuna gidiyor, ailelerin hoşuna gidiyor. Yani Faruk Yıldız'ın bu tür sosyal sorumluluk projeleri almasından dolayı da bu sefer 5. ödülünü aldı. Yani şu anda Stockholm'da yılın kahramanı ilan edildi.
5. kez mi alıyor aynı ödülü?
Yani farklı kategorilerde aldı. İşte, evet, bundan Nisan ayında yılın esnafı ödülünü almıştı. Ondan önce daha farklı kategorilerde ödül almıştı. Şimdi de yılın kahramanı ilan edildi.
Ne kadar güzel. Aldı.
Yani insanların kalbine dokunduğu zaman insanlar da bu şekilde
ödüllendirdiler.
Bu şekilde ödüllendiriyor.
Evet. Bir başka başarı da Türk asıllı genç sporcu 15 yaşındaki Hamza Sertcanlı'dan geldi. O da altın madalya kazandı. Onunla ilgili detayları da alalım.
Evet, Hamza Sertcanlı 15 yaşında, işte burada doğma büyüme, 4. jenerasyon diyelim ona.
Evet.
O da burada Stockholm'un Hyllinge ilçesinde bir spor kulübü var. Orada babası da orada antrenör, güreş antrenörü. Burada İsveç'te yapılan Gençler İskandinavya Grokemen güreş şampiyonasında 8 rakibini yenerek altın madalyaya layık görüldü. Şimdi Hamza normal standartlarda bundan 5 ay önce de Türkiye'de Sakarya'da Türk milli takımıyla, genç milli takımıyla kampa girmişti. Türk milli takımının da yakından ilgilendiği bir genç sporcumuz. İnşallah herhalde yazın yeniden Türkiye'ye gidecek. Zaten Hamza'nın kendinin isteği de Türk milli takımı adına yarışmalara katılmak. Büyük bir ihtimalle gelecek yıl falan da Türk milli takım adına yarışmalarına devam edecek.
Evet. Sayın Altuntaş, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Bu başarıların devamını diliyoruz ve ilerleyen İnşallah. Programlarımızda da yine size bağlanarak Türk vatandaşlarımızın başarılarından bahsetmenizi rica edeceğiz. Şimdilik görüşmek dileğiyle hoşça kalın diyoruz.
Ben de size iyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun. Sevgili dinleyicilerimiz, İsveç'te yaşayan muhabir arkadaşımız Atilla Altuntaş telefon hattımızın diğer ucundaydı. İsveç'teki Türk vatandaşlarımızın başarılarından bahsetti. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Nasıl sorarım sana bir daha, bunca senedir neredesin? Yine de bir gün kalbin ararsa, unutma seni bekliyorum. Eski yerinde belki de yoksun, benden güzel duygusun. Bir zaman bir çiçek, bir koku, düşündürdü hep yokluğu. Eski zaman bahçeleri, hayalinle dolu şimdi. Neye baksam, nereye gitsem, yaşıyorum seni. Hangi iklimde, hangi diyarda, hatırlar mısın acaba? Hasret bir şarkı dudaklarımda, unutma seni bekliyorum. Eski zaman bahçeleri, hayalin dolu şimdi. Neye baksam, nereye gitsem, yaşıyorum seni. Hangi iklimde, hangi diyarda, hatırlar mısın acaba? Hasret bir şarkı dudaklarımda, unutma seni
sözcükler. Hayatın Sesleri Sihirli Sözcükler köşemizde devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, her çarşamba olduğu gibi dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutluata bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Merhabalar, teşekkür ederim.
Sözümüz meclisten dışarı olsun.
Yok yok, bayağı meclisten içeri.
Şimdi bunu niye dedin diyecek kıymetli dinleyicilerimiz, efendim hemen söyleyeyim. 50 yaş ve sonrası için iletişim, dil ve konuşma biçimlerinin değişimini konuşacağız. Hı-hı. Değişiyor mu gerçekten?
Evet, değişmesi öneriliyor zaten.
Öneriliyor. Hemen öğrenelim, nasıl öğreneceğiz biz bu sanatı?
Şöyle Wilhelm Schmidt adlı bir yazar Sakin Olmak adıyla Türkçe'ye çevrildi. Belki dinleyenlerimiz arasında orijinalini de okumak isteyenler olabilir ama biz Türkçesini tabii öneriyoruz. İletişim Yayınları'ndan çıkan bir kitap Sakin Olmak. Yaşlanırken kazandıklarımız üzerine yazılmış bir çok da küçük, yani hacmi çok, sayfa sayısı çok olmayan bir eser. Fakat çok yoğun. İlk defa 40'larında yazar yaşlılık üzerine bir seminer vermiş. Ve çok kapsamlı ve çok nitelikli bir seminermiş, ama indiği zaman kürsüden diyelim, yaşlı beyler ve hanımlar etrafını çevirmişler ve demişler ki çok yararlandık anlattıklarınızdan, fakat genç adam, bu söylediklerinizin gerçekten yapılacağını düşünüyor musunuz?
Artık neler söylediyse.
Yapılabilirliğini düşünüyor musunuz? Bunun üzerine kendisi de yaşlandıkça bir takım notlar almış ve bazı tespitlerde bulunmuş. Tabii genel çerçeveden baktığınızda, daha geriye çekilip büyük resme baktığınızda Avrupa için şunu söylemek mümkün. Avrupa dünyanın hızla yaşlanan kıtalarından. 2040 yılı için 24 milyon artı nüfus gelecek tahmin ediliyor Avrupa'ya ve 2060 yılında nüfusun %42'si 65'in üstünde olacak. Yani neredeyse %50'ye yakın, evet, diyebiliriz. Yarı yarıya yaşlanmış bir kıtadan bahsediyoruz. Dolayısıyla Avrupa'da entelektüeller özellikle yaşlanma süreçleriyle çok ilgileniyorlar. Biz bunun kozmetik kısmından daha önceleri haberdar olduk. Yaşlanma karşıtı kremler herkes tarafından bilinen şeyler.
Evet.
Yaşlanma,
anti-aging.
Evet, yaşlanma genellikle erken teşhisle tedavi edilecek bir tür hastalıkmış gibi görülüyor. Hı-hı. Fakat kaçınılmaz. Şu bir tespit ki yüzeyi ne kadar canlı tutmaya çalışırsak, yani bu cilt olabilir, bir takım alışkanlıklar, hobiler olabilir. Zaten bu yüzden şunlar gelmeye başladı. Ortalama insan ömrü de ilerlediği için işte eskiden 40 eski 40'lar şimdinin 50'leri falan gibi ve bir 10 yaşlık atış öngörülüyor. Bir kısmen de doğru. Ülkemizde ortalama ömür 2016 yılına baktığımızda 75-76 yaş diyebiliriz ortalamasına. Dünyada en uzun yaşayanlar bu arada Japonlar, 83 yaşlı. Rekor onlar da ortalama ömürde. Tabii bütün bu perspektife Avrupa'dan da daha geriye çekilip baktığınızda, dünyaya baktığınızda yaşlanıyoruz. Yani nüfusun, genç nüfusun artmasına rağmen nüfusun yaşlı kesiminin de sayısı artıyor. Bu yüzden yaşlanmakla ilgili bu yaşlanma karşıtı çalışmalar yerine aslında Art of Aging diye İngilizcesini söyledikleri yaşlanma sanatı diyebileceğimiz bir başka ekol doğdu. Bizde çok bu ekol doğmuyor çünkü biz daha genç bir ülkeyiz. Bir de bizim böyle uzun vadeli planlar konusunda toplum olarak öngörülerimiz biraz zayıftır. Yani bizde kervan yolda nasıl olsa yolu, kendi kendine bir araya gelir gibi bir yaklaşımımız var. Fakat bu plansızlıktan doğan yaşlanma ile ilgili öngörü zafiyetlerimiz de var.
O yüzden zaten insanlar emekli olduktan sonra ben şimdi ne yapacağım diye bir boşluğa düşüyor.
Yazarın bir önerisi var. Aslında 40 ile 50 arasında buna hazırlık yapılmalı, ama o yaşlarda kimse yaşlanacağını kabul etmek istemez. Tam tersine direnç oluşur.
Evet.
O yüzden de 50'nin ilk yıllarında, yani 50-55 arası ileri yaşlanma için hazırlık yapılması gerek ve bu hazırlıkla ilgili de temelde dikkat edilmesi gereken bazı önerileri var. Mesela sükunetle yaşlanmak, yaşlanmanın en değerli yan ürününün sükunet olduğunu söylemiş yazar ki bu anlamlı gerçekten. Hı hı. Fakat sükunet kendi kendine doğmuyor. Eğer hazırlıksız yaşlanırsak sükunet direnci denilen bir durum yaşıyoruz ve bu kimi zaman yaşlıların gençliğe, gençlerin yaptıklarından dolayı aşırı öfke göstermesi, ki çok sık karşılaşılabilir. Evet. Ya da yaşlılığın kabullenemeyip gençler gibi yaşamaya devam edilmesi. Benim çok sevdiğim değerli bir dostum vardır. Kendi de söyler, izninle burada söylüyorum. Yaşı 60'ın üstündedir ama motosikletinden yıllardır vazgeçmiyor. Artık hani ne zaman inecek bilmiyoruz. Hep birlikte bakıyoruz. Örneklerini gösteriyor dünyada. Şunlar şöyle, bunlar böyle diye, ama temelde baktığınızda yaşlılığın kabullenilememesinin sebebi, pek çok psikologların da yaptığı çalışma var ama içeriye, iç dile baktığınızda bir direnç oluşuyor. O yüzden yaşlanmaya, yaş almaya ilişkin bir kabulle başlıyoruz aslında bu işe, bu sanata diyelim. İnsan ancak hakikat olarak gördüğü şeyle sükunet içinde yaşayabilir demiş yazar. Hmm. Çok değerli, evet, bir cümle. Güzel söylemiş. Hayatın her evresi için geçerli. Hakikat olarak gördüğümüz şeyle sükunet içinde yaşayabiliyoruz. Dolayısıyla bir alanda sükunet doğmuyorsa bizde aslında hakikatle ilgili bir sorunumuz oluyor. Kendi hakikatimizle ilgili bir sorunumuz oluyor. O dirence bakmak gerek. Yaşlanmanın zıttına bir yaşam kurmanın çok ağır bedelleri var. O yüzden yaşlanmayı kabul etmek ilk aşama bu. Hı hı. Yaşlanıyorum. özellikle de 50'li yaşlarda buna hazırlıklı olmak gerektiğini söylüyorlar. Çünkü eğer 50'li yaşlarda buna ilişkin bir hazırlık doğmazsa 60'larda fena sobeleniyoruz. Hı. Bununla ilgili de küçük bir test önermiş yazar. Ben de yakın aile çevremde denedim. kendi içimizde deneyebiliriz. Hala sözcüğüyle sorun yaşamaya başlarsınız diyor. Bu çok ağırdır. Hala aklınızdan hesap yapabiliyor olmanız ne kadar hoş. Bir iltifat gibi gelir ama değil aslında. Hala ne kadar dinçsiniz.
Oo, gerçekten
bunlar mesela 60'ların sonları, 65 ve ötesinde çok vurucu ve çok rahatsız edici cümleler.
Evet, evet.
Bunlara hazırlıklı olmak gerek ve bunlarla ilgili de hazırlıklı olmanın yollarından biri aslında bizim ülkemizdeki sosyal hayata çok uygun iyi bir tavsiye. Diyor ki yazar, 50'lerinizde yaşlılıkta temas çok değerli. Çünkü hem ten teması, sevdiğiniz biriyle kucaklaşmak gibi, hem de eşya teması çok önemli. Daha azla yetiniyor yaşlılıkta insanlar. O yüzden diyor ki yaşlılara yardımcı olacak kişiler orta yaş ya da gençler değil, genellikle çocuklardır. Çocuklarla yaşlıların bir araya getirilmesini öneriyor. Aslında torunlarla birlikte yaşamak gibi.
Ha, evet.
Eğer hiçbir şekilde temas, yani insan insana bir temas söz konusu değilse, çocuk da dahil olmak üzere, çok değerli bir önerisi var yazarın. Kitapla temas etmeyi öneriyor. Temas edecek eşya öneriyor. Bu örgü örmek de olabilir. Bir tamiratla ilgilenmek de olabilir. Bedensel temas en basit düzeyde bile çok değerli.
O yüzden acaba hep hani aynı sandalyeye oturmayı tercih ederler. O sallanan sandalyeleri onlara aittir ya.
Alışkanlık esas. Yaşlanmak alışkanlıklarla başlıyor. O yüzden 50'lerde kendimizi sobeleyebiliriz. İşte değişen dil bu. 50'lerinizdeyseniz, 40'ların sonu, 50'lerin başındaysanız lütfen kendinizi tartınız. Şu olmazsa olmaz dediğiniz neler var? Şu çayı içmezsem olmuyor. Şu marka çayı içmeye işte istiyorum. Ya da sabahları işte çalışmam için ille şu masanın başına geçmem gerekiyor. Ne bileyim işte camın önündeki şu sandalyeye oturup bir kahve içmeden kendimi tamamlayamıyorum
bir
gibi.
Bir eşya, bir nesne.
Aslında hayatın rutinlerine bağlanmaya başlıyoruz. Bu alışkanlıklar sabitlenmeye başladığı zaman yaşlanma başlanmış oluyor. Ben değil ama araştırmacıların sözü, sabitlenmek kaçınılmaz. Yani hani buna direnç göstermek, yüzeyi genç göstermek gibi bir şey. Ama hormonlarımız yaşlanıyor, iç organlarımız yaşlanıyor. Evet. Kas asitlerimizde değişiklikler oluyor. Dolayısıyla bizim yaşlılıktan anladığımız şey dışarıdan görülen bir yaşlanma değil. Aslında içeriden oluşan bir şey. Bir de hemen söyleyelim, hayattan bıkkınlık yaşlılık değildir. Yani yaşlılık başka bir şey. Dolayısıyla yaşlılığa o anlamda hazırlıklı olmak gerek. Hazırlıklı olmaktan bir kasıt da şu. Önemli şeylerden biri de yaşlılıkta olmadığı zannedilen haz ve tat duygularının yüksek olduğunu bulmuş araştırmacılar. Yazar diyor ki hayat kötü kahve içemeyecek kadar kısadır. Hmm. Herhalde onun karşılığı bizde çay.
Evet.
Hani hemen anlar ya ailenin büyüğü, bunun bir şeyi eksik olmuş ya da fazla olmuş. Tat duyularının artışından anlıyorlar. Tıpkı ergenlikte olduğu gibi bazı hormonal değişiklikler tat duyusunu arttırdığı için. O yüzden de önemli bir yaşlanma cümlesi yiyecek içecekle yakınlık kurmak ve onunla ilgili bir takım değerlendirmelerde, eleştirilerde bulunabilmek. Bizim kültürümüz içinde belki şunu söyleyebiliriz. Hayat kötü çay içemeyecek kadar kısa. Dolayısıyla biz de kendi demlediğimiz çaya özen göstermeye başlıyoruz. 50'lerde yapılması gereken çok önemli şeylerden biri de hayat boyu sizi destekleyecek olan o önemli ilişkileri korumak için adım atmak. 40'ların sonu, 50'lerin başı önemli ilişkileri korumak için önemli ve gerçek adımların atılabileceği yıllar olarak görülmüş. İleriki yıllarda bu adımlar atılamayabilir. O yüzden bizim için önemli ilişkileri korumak adına da 50'lerde oturup düşünmemiz gerek. Çok yürekten tavsiye ediyorum. Bununla ilgili sorular Sakin Olmak adlı kitapta var. Alıp düşünebilir dinleyicilerimiz.
Evet. Dedik ya çok kalın bir kitap değil diye ben hemen sayfa sayısını paylaşayım. 100 sayfa. Yani gerçekten su gibi okuyabileceğiniz.
Bir günde biter.
Bir günde bitirebileceğiniz güzel bir kitap. Ayrıca sevgili Elif Berna Kutlu Atay'a da çok teşekkür ediyoruz bu tatlı konuyu bizimle paylaştığı için. Hepimiz 50'li yaşlardan eğer inşallah hani Allah nasip ederse geçeceğiz.
Güzel oluyor, güzel. Buyurun gelin.
İnşallah sakin olarak o 50'li yaşları da karşılamak ümidiyle diyelim ve böylelikle sevgili dinleyicilerimiz programımızın sonuna geldik. Hayatın Seslerinden bugünlük bu kadar ama yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında birlikte olmayı diliyoruz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, mikrofonda ben Sezin Zor, yarın görüşmek dileğiyle şimdilik hazırlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın.
Aşk dediğin laftır derler, sakın kanma onlara, yalnız sevilmekle kalma. Sonra aşk dediğin laftır diyen güler karşında. Güzelliğin, gençliğin henüz bitmeden, etrafını saranların hepsi gitmeden, sevmeyi öğrenirsen ne mutlu sana. Haydi ne duruyorsun, koş sana aşka. Aşk dediğin laftır derler, sakın kanma onlara. Yalnız sevilmekle kalma, bir de sevmeyi ara. Çok çabuk geçer bu günler, çevren boşalır sonra. Aşk dediğin laftır diyen güler karşında. Saranların hepsi gitmeden, sevmeyi öğrenirsen ne mutlu sana. Haydi ne duruyorsun, koş sana aşka. Aşk dediğin laftır derler, sakın kanma onlara. Yalnız sevilmekle kalma, bir de sevmeyi ara. Çok çabuk geçer bu günler, çevren boşalır sonra. Aşk dediğin laftır diyen güler karşında. Aşk dediğin laftır derler, sakın kanma onlara. Yalnız sevilmekle kalma, bir de sevmeyi ara. Çok çabuk geçer bu günler, çevren boşalır sonra. Aşk dediğin laftır diyen güler karşında.
Hayatın Sesleri.